Sayın dinleyenler, geçmişte Cüneyli kadın faallarıyla kadın hakları konusunda mövzusunda birçok müsahibə aparmışız. Ama kişi faalların kadın hakları çalışmaları veya kadın hərəkətinə baxışı necədir, necə baxırlar? Kadınların haklarını müdafiə etmək sadəcə kadınların vəzifəsidirmi? Xüsusilə İran kimi ölkədə. Bugün bunları Cüneyli milli faal Səid Baykal ilə danışacağız. Səid bəy, günümüzdə qadın haqları deyəndə nə anlayırıq? Dünyada qadın haqlarının tarixi gəlişimi necə olub? Mümkünsə öncə bunun haqqında sizin dəyərləndirmənizi, elə baxışınızı da eşidək. Həm də Güney Azərbaycan və İran mövzusuna girmədən öncə sizin də düşüncələrinizi və bu məsələyə necə baxırsınız, biz onu da öyrənmiş olarıq.
Bəli, əlizə bəy, qadın haqları dediğimizdə yani insan hakları ilə yaxın əlaqəli olan bir məsələdir. Qadın məsələsinə əsasən 17-ci 18-ci yüzyıllardan sonra diqqət verildi. Ondan öncəki tarixə baxdığımızda yani insan toplulukları mədəniyyət yaratdıqdan sonra qadının mövqeyiyyəti, qadının qorunu nə idi o toplumda? Baktığımız zaman görürük ki, kadın toplumlarda gelenek, görenek, din ve mitolojiye göre mövqeyyəti belli olurdu toplumlarda. Ki, toplumdan topluma da değişirdi. Çok toplumda ataerkil idi. Bazı toplumlarda beraberlik daha çok idi. Mesela kadın İslam'dan önceki Türk topluluklarında beraberlik bir mövqeyyət vardı kadının toplumunda. Ve çok az totemist toplumlarda da anaerkil bir sistem vardı. Esasen kadın meselesinin gündeme gelmesi Rönesans ve ondan sonra aydınlanma düşüncesini, felsefesinin ortaya çıkışı ve dolayısıyla ağzın merkeze alınması ile doğur. Ondan sonra modernizasyon, sanayileşme, sanayileşmenin beraber kadınların fabrikalarda uzun saatlerle işlemesi ve onun sosyo-psikolojik olarak toplumda pis təsir bırakması zamanın düşünürlerini, zamanın aydınlarında bu meseleye dikkat çekilmesini təmin etmişti. Bunun için kadın meselesi baktığımız zaman 17. 18. yüzyıllardan itibaren yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştır. Ben size son şeyi başa düşmedim. Benim
Mən istərdim siz bu tarixi gəlişimi, bu tarixi sürətdə elə öz fikrinizi də ortaya qoyasınız. Əsasən bu qadın haqlarının bu inkişafını, qadın haqlarına baxışın, qadın haqları anlayışının nə şəkildə inkişaf etməsinə öz baxışınızı deyəsiniz. Bizim toplumlarda bu necə bu qənaət verici olub mu dünya ilə birlikdə hərəkət etmə, ən azından o anlayışı sahiblənmə çabaları, cəhdləri olub mu? Onu da bir siz düşüncənizi ilə o birinci söhbətin davamında deyəsiniz. Biz ondan sonra da İran və Güney məsələsinə də girə bilərik.
Yəni bildiyiniz kimi bu bayaq bir işarə elədiyim kimi qadın məsələsi insan haqları ilə sıx əlaqəli bir məsələ olduğuna görə aydınlanma hərəkəti ilə, aydınlanma fəlsəfəsi ilə Avropada ortaya çıxmışdı. Avropada ortaya çıxdıqdan sonra da təbiətən dünyanın başqa yerlərində də bu yayılmışdır. Amma ümumiyyətlə bizim toplumda daha çox gelenek, görenek ve geri normlara esasen kadına, kadın meselesine yanaşılırdı. Ve kadının mövqeyyəti toplumda daha çok bu gelenek, görenek ve dini normlara göre belli olurdu. Yani bizim topluluklar İslam'ı kabul ettikten sonra bunlar daha çok ağır basırdı. Yani İslam'dan önce bir sekular bakış var idi. Ama dini normlar meseleye dahil olduktan sonra kadının mövqeyyəti mahiyyət değiştirir bizim toplumlarda ve daha çok belli ata-əkil sistemi devam etmek için normlar istihsal olunur, normlar üretilir çalışmadan ve bir anlamda da kadının faaliyet alanını daraldı. Yani bizim toplumlar Avrupa'da olduğu için, Avrupa'da mesela ondan sonra aydınlanma çağında olduğu için onunla beraber fikri bakımdan kabağa getirir. Ve evet. O gelenek yönelik devam olarak demek olarak 20. yüzyıla kadar devam ediyordu.
Said Bey, bu problem toplum seviyesinde siz değilsiniz yoksa değilsiniz şu fikir olarak da aydınlar içinde de Avrupa ile beraber ilerlemir.
Tabii ki toplum daha çok toplum için ama aydınlar için bunu dinlemiz yanlışlar. Zamanında aydınlar meseleye ve daha insandır yanaşırlar. Yani bu aklımıza mesela Mönkişer Bitar'ın şiirlerinde ondan sonra Meşrute Harekatı'nda ondan sonra Fırkı Demokrat Harekatı'nda bunları görür ki aydınlarımız insanlığa kadın meselesine daha çok ağırlıksız ve insandır yanaşırlar.
Aydınlar.
Ama topluma bütün topluma baktığımız zaman belə deyil. Bütün toplumdan bu adına çəkdiyim çətinlər elit çətinlərdir. Bütün toplumun ayrılığı təəssüflə bütün toplumun yaşaması bu elit çətinlər çox fərqlidir.
Səid bəy, İrana gəlincə, İranda qadına qarşı ayrı seçkilik, qadına qarşı baskılar, təziklər, elə bir çox səviyyədə iqtisadi, şuğul məsələsində, hətta ailə məsələsində, uşağı saxlama haqqı, boşanma, bütün yəni bunları, son zamanlarda da bunların bəziləri yenə də gündəmə gəlibdir. İranın dini liderləri bunu açıqca da deyirlər ki, bunlar belə bir bərabərliyə, belə bir eşitliyə inanmırlar. İndi sual buradadır. Amma burada bir də bir şeydə İranda biraz gələnək halına gəlibdir. İranda da əsasən siyasi opozisyonlar ya elə hətta insan haqları fəalları adətən hər şeydə elə sadəcə hökuməti məsul bilirlər. Və toplumun özündə güya problem deyirlər yoxdur və ya toplumun özündə misal üçün əgər hökumətdə bu işlər düzəlsə toplumda hər şey düzələr. Bu gerçəkdən belədirmi? İranda qadına qarşı ayrı seçkilik sadəcə hakimiyyət tərəfindən tətbiq edilən, uygulanan bir məsələdir, yoxsa bütün toplumda da elə bu qadın haqları anlayışı yoxdur? Yəni sizin öncəkli sözünüzə baxsaq, bu, onu hökumət məsələsi ilə müqayisə edəndə onda nə deyirsiniz?
Bu məsələyə baxdığımız zaman, yəni İran İslam Cumhuriyeti'nin esasen iki dogmatik ideoloji üzerinde durur. Birincisi din dogmatizmi, biri de etnosantrizmi, Fars kültürünün merkezde olması üzerindedir. Ve bu iki ideoloji, dogmatik ideolojinin toplum tepeden indirmek için de belli bizlere ait olan ideolojik aygıtları, yani ideolojik cihazları istifade ediyor. Yani ideolojik aygıtlar adını terkliğin davran. Meşhur düşünür Louis Althusser'in devletin ideolojik aygıtları cihazları tezine dayanarak verilir. Bu ideolojik cihazlar aygıtlar nedir? İran devleti bu dogmatik düşüncelerle topluma çok araçlarla, yani vesilelerle, televizyon, medya, belli elit kesimi araçlayarak öz düşüncelerini, öz ideolojisini topluma fakadan indirir. Buna baktığımız zaman böyle bir durum var. Aynı zamanda herhangi dogmatik o yapısından, kuruluşundan dolayı herhangi başka bir düşünceye orada imkan yaşanmaz ve özünü gösterme imkanı da temin etmek. Bu sebepten dolayı toplum daha çok orada dini normlara dayanarak şekillenirdi Ve bu şekillenmede de o devletin o ideolojik ayrıntıları çok önemli rol oynardı. Ama zaman değiştikçe artık irtibatlar iletişim çağına geçtikçe bu durum geçtikçe değişim gösterdi. Yani bunu görürüz. Bakmayarak ki İran'da irtibatlar teknoloji yani bildiğimiz internet uydu mahvara bunlar yasak kalanlar ya da çok kısıtlı şekilde istifade edilir. Yani bunların kısıtlı bir şekilde istifade olması da toplumda bu bilinçlenmenin insan haklarına dair kadına yanaşma biçimi meselesinde ve bu mahvizmi de çok yavaş yavaş yani bir ilerleme vardı. Ama gittikten o devletin uyguladığı, tepeden uyguladığı o normlar, o dogmatik ve ataerkil sistemi devam ettirmeye yönelik bir direniş var. Hiçbir bir direniş görünür kaldı. Ama bu
Said Bey, bu devlet ideolojisinin bir parçasıdır herhalde, bu da ile bellidir İran'da. İndi devlet ideolojisini siz o araçları da saydınız, medya, televizyon vasıtasıyla bunu topluma, her zaman ele toplumu da onların təsirində saxlayır. Burada kadın hakları aktivistlerinin toplumla necə əlaqə qurması, necə təmas qurmasının əhəmiyyəti ortaya çıxır. Kadın hakları aktivistleri, kadın hakları faalları istər İran'ın genelində, bütün İran'da, istər Cüneydə nə qədər toplumla təmas qura bilirlər, nə qədər toplumla irtibata geçə bilirlər. Bunları, yani nə qədər o aracları, onlar da öz aracılarını, öz aygıtlarını ortaya çıxara bilirlər.
İran'da bütün olan kadın hakları, kadın məsələsinə baxdığımız zaman ciddi bir irəliləmə yoxdur. Birincisi, bunun istədiyi şeydir. İran'da herhangi bir disiplinli fikir akımına imkan yoktur. O devletin dogmatik ve okukrat yanaşmasından dolayı herhangi bir disiplinli fikir akım yoktur. Bunu anında bahsediyor. Bundan dolayı da geniş kütlenin təsiri altında alacak bir gruplaşma, bir akımla göründü. Bir başka tarafından baktığımız zaman İran'da kadın aktivistleri, zaten de merkeziyetli Fars kadın aktivistleri, mesela daha çok gene de o bayağı adını çektiğim etnofantizmden yola çıkarak kadın haklarını bağışlayan, değerlendirilir. Yani kadın hakları dediğin zaman onların yanında sadece İran'da dini normların ortadan kalkması ve kadının klasik fərdi haklarının verilmez. Halbuki İran'da kadın meselesi bir çox zaviyeden değerlendirilmesi lazım.
Aslında kadının burada ben sizin bu bazen istimai şəbəkələrdə de çok sık rastladığımız termilerden birine de sizin sözlerinin istiqamətində deyim. Misal üçün bir çox zamanlar kadın haklarına biz yoruluk danışırlar. Deyirlər ki aryayı kadın belə olmalıdır. Aryayı kadının hakları, yani onu da arya meselesine bağlayırlar. O terimlere de ben dedim bir işare edeyim. Siz buyurun.
Çok doğru, çok doğru. Yani o şekilde İran'da Fars kadın aktivistleri meseleye bile bakıyorlar. En meşhurlarını yani gördük kadın meselesi deyince mesela Türk kadınına ne dediler? Türk dilinin yasak olmasından ve Türk milletine mensup olduğundan dolayı uygulanan toplumsal ve kurumsal ayrımcılığı göz ardı elinde. Yani bu ciddi bir meseledir. Kadında yaranan psikolojiden dolayı yaranan psikolojik mensup hasiller ve yaranan olumsuz etkiler onu direkt gündüz yaşadığı topluma inikas verir, yansıdır. Ve o toplum, Türk toplumunda için İran serçivası içerisinde İran'ın bütününe yansıdır. Bunu göz ardı ediyor. Göz ardı etmelerin bir sebebi hiçbir olarak bunlar özü de gelişmeyip tamamıyla meseleye ne de derler belli tutumlarından o dinlərdə var olan şemadan qurtulmaq. O milliyyətçi irqçi şemalardan qurtulmaq. Məsələ həmcə tutumları əsas alaraq mərkəzdə tutaraq yanaşılır. Halbuki qadın məsələsi evrensel bir məsələdir və bu mövzuda bir çox etkənlər var ki, etnik mənsubiyyət ən önəmlilərindən biridir. İran da bu qadın hüquqları İran qadın hüquqları aktivistləri tərəfindən göz ardı edilir. Buna qarşılıq saxlığında bizim qadın aktivistlərimiz Türk qadın aktivistləri onlar kimi deyilir. Məsələyə daha insancıl və daha ağılçı yanaşılır. Məsələn, Bəluçistandakı qadın məsələsinə onun gerçek mahiyetine yola
çıkarak.
Türk kadın meselesine onun gerçek mahiyetine.
Sert ve Türk kadın aktivistlerine celeç. Cüneyli milli faallar. Cüneyli milli faalların, ben burada çişi faalları kastedirəm. Baxışını kadın haklarına, kadın hərəkətinə necə değerlendirirsiniz? Bir. Və iki, dünyanın bir çox yerində qadın haqları aktivisti deyəndə bunun illa da bunun qadın olması anlamına gəlmir. Feminist deyəndə bunun illa da qadın olması anlamına gəlmir və bir çox kişilər var. Qadın haqları aktivisti olaraq tanınırlar, feminist olaraq tanınırlar və özlərini feminist və qadın haqları aktivisti kimi təqdim edirlər. Cüneydə bu necədir? Misal üçün Cüneydə özünü qadın haqları fəalı olaraq tanıttıran her hansı bir kişi faal olup mu? Yani hatta ele bunu ele şahs ve say olarak da diyor. Buyurun.
Aydındır. Bu meseleye ben kısa da değinmek istersem, yani Güney Azerbaycan'ın hareketi ve yahut İran'daki Türk siyasi hareketi çok aklımızda var. O düşünsel açıdan da geniş bir alandı. Bütün bir çox şeylər üzündə barındırır. Bir də qadın məsələsi. İnsan haqları ilə bayaq dediyim kimi sıx əlaqəli bir məsələ olduğu üçün qadın məsələsi də gündəmdədir. Bu, amma qadın məsələsindən şey var, üç tip yanaşma isimi var, yanaşma şəkli. Birincisi, bir çətin genel olaraq qadın məsələsinə mitolojik baxırlar. Yani İslam'dan önündeki Türk toplumlarını bayağı da işare edildiğim kimi beraberki bir toplum olduğuna yola çıkarak adına tombası, ondan sonra Asena'nı, ondan sonra onların önüne götürerek mitolojik meseleye yanaşırlar. Başka çeşitlikse meseleye klasik kadın hakları, kadın azatlığı çerçevesinde bakımlar. Yani kadını zorla 18 yaşına gelmendirmemek, olmasa kadına baskı uygulamamak, kadını din baskısı altında tutmamak ve bunun gibi bir takım şeylerin tarafları. Yani klasik kadın azatlığına. Ama üçüncü kertimizde postmodernizmin mahsulü olan feminizmin tarafları. Feminizm nedir? Feminizm bütün yani bütünüyle bu ideologilerin hamısının sual altına atar, sorgulayır ve kadının neden yönetimde, bütün topluluklarda yönetimde yeri yoktu, rehberiyetli yeri yoktu. Ondan sonra bütünüyle bu toplumların hamısı ataerkil sistemin üzerine inşa edilir ve bu sistemi de devam ettirmek için o sistem öz siyasetini bazı edilir, yeniden üretir. Bunu feminist yaklaşım. Ama böyle bir üstünü de mübarek edildiğimiz zaman tabii klasik kadın azaltımından feminist akımlarda ekoloji yaklaşımını reddedebilirler. Zaten bu var olan bir gerçekti. Ama mitolojik yaklaşımına klasik yaklaşım gittiyse sayı azalırlar. Dolayısıyla üçüncü kesim feminist kesimi daha soğan sayı olarak ve o inkişaf eləməyini məhz olaraq görməkdəyiz. Amma belə bir əndişə də var. Yani, bunu işarə etmək istəyirəm. Bəzi milli faallar içərisində, ərkən milli faallar içərisində. Zənn edirlər ki, feminizm ortaya çıxmaqla milli hərəkətdən ayrılacaq. Mən buna diqqət etmək istəyirdim dostlarım ki, feminizm yalın tək başına ortaya çıxmır, çox nadir hallarda tək başına ortaya çıxır. Genel olarak bir ideolojiye yaklaşık olarak, mesela liberalizme, marxizme, ekolojiye, ondan sonra bunlar. Milli harekat ortada olduğu zaman da bu senimiz milli ruh olacak. Bu bir tersine dolayı değil, alıntı bir mensubiyet. Neden alıntı? Ben de işare edeyim kimi. Türk kadınına, Türk olduğuna dolayı da baskılar. Bunu bizim kendimizle gördüğümüz zaman bir ağızlı tutum ortaya koyuyorlar. Yani hem kendimizle hem de milli çiğnenin müdafiyesi. Bu sebepten dolayı herhangi bir endişeye yer yoktu. Refahlı ve demokrasiye dayalı bir toplum isteği işte kadın meselesini ciddi derecede fikir merkezi, merkezde tutmamız lazımdır.